Üretim Bandı'na hoş geldiniz. Ben Eren Filiba. Her bölüm farklı bir konuk ile teknoloji şirketlerinin nasıl ürün geliştirdikleri üzerine konuşuyor. Ürün geliştirmenin bilim ve zanaatını beraber keşfediyoruz. Bu yolculuktaki projelerimizi takip etmek veya podcast'in diğer bölümlerini dinlemek için üretimbandı.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bölüme geçmeden önce sizlere Üretim Bandı'nın iki yeni projesinden bahsetmek isterim. İlki Üretim Bandı ve Countly işbirliğinde düzenlediğimiz ürün yönetimi anketi. Bu anketin amacı ülkemizde de gittikçe daha çok ilgi çeken bir alan olan ürün yönetiminin durumunu ürün yöneticilerinden dinlemek. Eğer ürün yöneticisi olarak çalışıyorsanız lütfen üretimbandı.com/anketi ziyaret edin. 5 dakikanızı alacak bu anketi doldurun. Anket sonuçlarını Üretim Bandı ve Countly web sayfalarında paylaşacağız. Bir diğer projemiz ise Üretim Bandı Bülten. Bültenle amacımız ürün geliştirme üzerine oluşturulan faydalı kaynakları derleyip sizlerle paylaşmak. İlk sayısını 23 Haziran Salı günü paylaştık. Bülteni incelemek ve abone olmak için lütfen üretimbandı.com/bülteni ziyaret edin ve e-posta adresinizi bırakın. Umarız podcastlere ek olarak sizlere yazılı içerikle de fayda sağlayabiliriz. Şimdi sizi yeni bölümle yalnız bırakıyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Serkan Baydın. Hoş geldin Serkan.
Hoş bulduk abi.
Serkan Zalando'nun Search ekibinde Product Lead olarak çalışıyor. Yaklaşık birkaç senedir de Berlin'de, Almanya'da yaşıyor. Bayağı da bir tecrübeli bir Product Manager. O yüzden çok güzel muhabbet edeceğimizi düşünüyorum bugün. Hoş geldin tekrardan abi. Bir çok kısaca bir iki cümleyle kendini tanıtabilir misin?
Tabii. Sen dediğin gibi ben Serkan. Yaklaşık 2,5 senedir, 3 sene yaklaştı Berlin'deyim. Son 10 senedir de Product Manager üzerine çalışıyorum. Hani farklı şirketlerde bu deneyimi kazanmaya çalıştım. Kimisinin job hopper dediği hani sürekli iş değiştiren profil gibi gözüksem de esasında farklı sektörlerde ya da çeşitli şirketlerde ürün yönetimini deneyimlemek büyük bir kazanım oldu benim için. Çünkü hani farklı yani nasıl denir bunu şöyle bir örnek düşünebilirsin. Sadece kendi ülkesinde yaşayan bir insanlar ve sürekli yurt dışındaki o kültürleri gören bir insan arasında bir vizyon ve bilgi farklılığı olabiliyor. Bu da aynı şey esasında. Hani farklı şirket kültürlerini görünce nasıl ürün yönetimi yapman gerektiği üzerine farklı fikirlerin oluşabiliyor. Bu açıdan ben kendimi şanslı görüyorum. Normalde elektrik elektronik mühendisiyim. Onu Bilkent mezunuyum. Oradan mezun oldum. Ama stajlarımda mühendislik yapmak istemeyeceğimi çok net bir şekilde görünce ve bu stajlarım boyunca sürekli yazılım ekibi ve işin yönetim kademesi arasında inanılmaz bir kopukluk olduğunu görünce araştırmaya başladım. Nedir bu? Yani bu kopukluk nasıl kapatılır? Üniversite mezun olmadan önce de Product Management'la tanışma fırsatım bu şekilde oldu diyebilirim.
Ya yani Serkan'ın CV'si üzerinden geçersek zaten hakikaten yani Nokta, Yandex, Komodo, Insider, Global Fashion Group, HeyJobs ve Zalando bayağı gerçekten hani hepsi büyük firmalar ve hepsinde hani product management geçmişim var. Direkt o konudan gireyim aslında. Yani şimdi her bir firmanın ürün geliştirme yöntemleri, iş yapış şekilleri, kültürleri hepsi birbirinden farklı. Şimdi bu kariyerine baktığın zaman farklı ürün geliştirme şekillerine baktığın zaman kendini hani mesela bu firmadan şunu aldım, bu firmadan şunu aldım diyebileceğin böyle bir trend var mı? Neleri gördün bu farklı yerlerde?
Şimdi yani bu tabii bu şirketlerde çalışırken esasında yani ilk başladığım zaman ürün yönetimi konsepti de hani 2009-2010 yıllarında esasında çok oturmuş bir yapı değildi. Genel olarak ürün yönetimi diye bir kavram çok fazla yoktu. Nedir? Proje yönetimi vardı. İşte mühendislik ekipleriyle beraber çalışıyordum. Bu benim için bir avantaj oldu. Benim dönemim için, benim jenerasyonum için. Çünkü şirketlerle beraber esasında Türkiye'de bu ürün yönetimini öğrenmeye ve deneyimlemeye başladık. Ve bu süre zarfında evet hani her şirketin kendine ayrı bir ürün yönetimi kültürü ve yapısı var. Bence böyle olması da gerekiyor. Yani sen bir şirkete gidip best practice'leri uygulamaya çalışacağım diye kasarsan yani bir noktada tıkanabiliyorsun sonuçta. Yani soruna gelecek olursam evet her şirket bana çok fazla şey kattı. Yani şimdi geriye dönüp baktığım zaman bir şirkette kullanıcıyı dinlemeyi öğrendim. Nasıl öğrendim? Kullanıcıyı dinlemediğimiz zaman nasıl başarısız olduğumuzu görünce öğrendim. Ya da Yandex'le beraber hani yani kendi ülkesinde çok başarılı olan bir Rus devi Türkiye pazarına ilk kez bir ilk international uluslararası deneyim olarak girip yani Türk kullanıcısını anlayıp Yani Big Brother dediğimiz Google'a karşı savaşmayı öğrendim yani. Hani bu tür şeyler ya da nasıl diyeyim insider olsun hani yani bir startup'ın gelişim aşamasının en başı değil yani başlarında başlayıp şimdiki aşamaya gelmesine katkım olduysa hani bu tür şeyler hem ben öğrendim hem çevremdekilere aktarmaya çalıştım. Bu biraz Türkiye ayağıydı. Hani Türkiye ayağının yanındakiyken Rusya'daydım genelde tabii ama buraya geldiğim zamansa hani Berlin'e geldiğim zamansa biraz daha çalışma kültürü açısından farklılıklar da görmeye başladım açıkçası. Çünkü diğer Almanya şehirleri için konuşamam ama Berlin çok uluslararası bir yapı. Hani sadece Almanlar değil, yani dünyanın her yerinden insanlar çalışıyor burada. Tam bir IT startup cenneti çünkü burası. Ama onu da gördüm yani hani şirket kültürüne göre değişiklik gösteren ürün yöntemi hani insanların kültürlerine göre de çok fazla değişebiliyor esasında. İşin özeti evet her şirkette çok farklı şeyler öğrendim. Bazı şirketlerden keşke uzak dursaydım da dediğim oluyor ama çoğu şirketten de çok şey öğrendim açıkçası.
Anladım. Peki mesela şey dedin, kullanıcıyı dinlemeyi öğrendim. Dinlemediğin zaman yani gol yediğimizi gördüm dedin. Evet. Orayı biraz açabilir misin? Yani ne oldu da orada hani kullanıcıyı dinlemenin önemi ortaya çıktı mesela. Ya spesifiğe girmeye gerek yok yani genel sadece dersi daha iyi anlamak için.
Şimdi şöyle bir gerçek var. Maalesef bu hala böyle. Hani oranı belki değişmiştir ama verilen ürün kararları olsun ya da bir ürün stratejisi kararı olsun çoğu şirkette gerçekten müşteriyi dinleyerek alınan kararlar olmuyor. Ve tamamen hani satış odaklı ya da pazarlama odaklı veya önceki başarıların doğrultusunda forecast edilmiş bir stratejiye doğru gitme çabası var. Yani çok güzel bir örneğini verebilirim yani. Hani esasında iyi bir örnek olarak. Kötü örneğini vermeyeyim de iyi örnek olarak Yandex'i verebilirim mesela. Biz Yandex'e çalışırken evet işimiz çok zordu. Niye? Çünkü hani Türkiye'deki kullanıcıların çok inanılmaz bir şekilde bir Google aşkı var. Bu hepimiz için geçerliydi. Yani hepimizin internet başlangıç sayfasıydı. Ve Yandex'in ilk mantıklarından biri şuydu. Evet ben Rusya'da ve çevre ülkelerde çok iyiyim. Kendi ürünlerimi Türkçe'ye çevirdiğim zaman da Türkiye'de de Google'a karşı rakip olabilirim. Yani bu mindsetle esasında giriş yapıldı. Bu esasında kullanıcıyı dinlememek. Yani kullanıcıyı bilmemek. Çünkü hani kullanıcılar arasında gerçekten ciddi bir fark var. Biz ne yaptık? Tamamen user in-depth interview'lara yani kullanıcıyı dinlemeye başladık. Amacımız da şuydu. Okey biz her alanda bir rakibe karşı, bu sadece Yandex Google değil bu arada. Kendi şirketlerimiz için de düşünebiliriz şu anda. Ben direct competition değil ve bu benim rakiplerim ya da rakip olası şirketlerin kullanıcılara sunamadığı alanlar nereler? Ya da benim ürünlerimde bu kullanıcılar ne tür painler yani acılar çekiyorlar? Ya da ben bu kullanıcılara nasıl bir gain, nasıl bir katkıda sağlayabilirim? Bunlar önemli. Kullanıcı anlama kısmına geri gelirsek, bir diğer yanlış anlama da bence tamamen eldeki veriyi analiz edip bir sonuca ulaşma çabası. Bu ne demek? Hani qualitative data'ya sadece güvenip onun üzerinden karar almak. Ama hani burada da işte işin ikinci kısmı geliyor. Kullanıcıyı dinleme kısmı, yine buna bağlamak için söylüyorum. Nedir o? İşte kullanıcıyla birebir esasında iletişimler. Çünkü kullanıcının senin arayüzünde anlatamadığı bir sürü derdi var. Bu dertleri dinlemek bizim için çok büyük artıları oldu. Kariyerimde de özellikle ya da çalıştığım bir sürü şirkette bunun artılarını gördüm.
Anladım. Peki şimdi yurt dışına taşındın, Türkiye'deki ürün geliştirme kültürünü gördün, Almanya'ya gittin. Şimdi Almanya'da internasyonel bir ortam var diyorsun ama hani onun dışında, insan ilişkileri dışındaki oraya da gireriz. Ama onun dışında şimdi Scrum her yerde Scrum ama onun da eminim ki farklı uygulanma şekilleri oluyordur şimdi. Yani Türkiye'dekiyle Zalando farklıdır. Bu arada hani Zalando çok daha iyi veya Türkiye'den Almanya çok daha iyi anlamında değil de Türkiye'de yapılan şeyler, iyi yapılan şeyler vardır eminim. Gördüğün. Almanya'da da daha iyi yapılan şeyler vardır. Yani Almanya'da gördüklerin neler mesela Türkiye'ye nazaran ve tam tersinde soracağım aslında.
Esasında çok fazla benzerlikler var. Özellikle yazılım ekiplerinin çalışma şekli veya Scrum, Agile metodolojileri konusunda yapılan çalışma şekli veya çekilen dertler birebir aynı diyebilirim yani. Hani her gittiğim şirkette işte ya Scrum mı, Kanban mı, değil mi, şu mu, bu mu diye hep aynı dertler müzdarip bir tane herkes. Farklılıklar konusuna gelirsen biraz çalışma mantığı ve şirket değil hani yani ülkenin ve o mindset dediğim şey esasında biraz değişiyor. Buraya geldiğim zaman ilk fark ettiğim şey effectiveness. Hani nasıl diyeyim? İlk düşündüğüm şey ya bu insanlar yavaş çalışıyor diye düşünmüştüm. Hı-hı. Ama esasında günün sonunda gördüğüm zaman gerçekten hani evet bu adam odaklanıyor sabah 9'dan akşam 5'e kadar. Hı-hı. Türkiye'deki bir yazılımcının 1 saatte yaptığı işi günün sonunda esasında yarım saatte yapıyor. Niye? Çünkü odağını kaybetmemeye çalışıyor. Bu effectiveness biraz daha burada çok daha iyi uygulanıyor. Çünkü hani şimdi Türkiye'de beraber çalıştığım kişilere ya da gözlemlediğim kişilere şey yapmak gibi olmasın ama bizim özellikle odağımızı kaybetmemiz çok daha şey olası.
Bu bir bence kültür dediğin gibi çalışma kültürü, mindset diye adlandırdığın şey. Çünkü hani evet. Şöyle bir alakasız ama alakalı bir anekdot anlatayım. Bir aile büyüğümüzle muhabbet ederken şöyle bir şeyden bahsetti. Şimdi bir tane müşterisi var galiba Almanya'da ve o müşteri veya tedarikçisi var. Almanya'dan işte şey istiyor, mal istiyor ve acil ihtiyacı var. Yani Türkiye'de alması gerekiyor. Alman şirkette diyor ki Christmas'a gireceğim ancak Christmas'tan sonra. Yani Christmas tatiline gireceğim o yüzden ancak Christmas'tan sonra. Diyor ki ben bu kafayı anlamıyorum diyor. Yani bizde böyle bir şey olsa ya ben dedim ki hemen şu siparişi şeye koyun, yollayın. Christmas tatiline girmeden o satışı yapalım. Ve hani bunu şey olarak söylüyordu. Hani nasıl iş yapıyorlar bunları biz hani her türlü hallederiz abi kafasından dandun yapıyoruz. Nasıl oluyor bu dediğinde ondan sonra ama hani konuşmaya devam ederken abi adamların ekonomisine bakıyorsun. İş yani şirketlerinin büyüklüklerine bakıyorsun vesaire. Bayağı sistematik. Her şey sistematik ilerliyor. Ve hani gerçekten hani verimlilik endeksli ilerliyor. Bir şekilde bir yerde herhalde bu artıya dönüşüyor. Yani bu düşünce. Biz belki daha kısa vadede nasıl diyeyim? Biz işte o küçük kısa koşularda belki daha hızlı koşuyoruz ama bu iş bir maraton olduğu için belki o mindset daha iyi bir mindset.
Doğru. Esasında hani yalan olmasın bazı durumlarda o hani bizim atikliğimizi tabii, esasında tabii. Aradığın zamanlar oluyor. Çünkü o modda oluyorsun. Evet. Yani bu biraz daha şey yani hani Akdeniz insanlığının kültürü bizimkisi esasında.
Hadi abi
yani,
hadi abi kültürü.
Yani çünkü onun çok net bir şekilde İtalyanlarda da görebiliyorsun. Özellikle Güney İtalya tarafındaki insanlarda ya da Portekiz İspanyollarda da görüyorsun. Hani İspanyollar hadi baksana öğlen zaten siesta yapsan diye gözünün içine bakıyor yani. Ama genel olarak insanlar da birbirlerini etkiliyorlar. O çok güzel bir şey. Benim hoşuma gidiyor. Hani ya mesela çok basit bir örnek vereyim. Türkiye'de bir toplantıya git. Ne yapar herkes? Telefonunu cebinden çıkarır, masanın üstüne koyar değil mi? Çok basit bir örnek ama hani burada ben hiçbir toplantıda kimse telefonun masanın üstüne koyduğunu görmüyorum. Niye? Çünkü telefonda bir bildirim olur. Işığı yanar, bir şey olur. Dikkatim dağılır diye kimse gözünün önüne tutmuyor yani o tür cihazları. Bu basit bir örnek ama bence güzel bir yaklaşım.
Peki bunun dışında senin kendi iş yapış şeklinde değişikliğe sebep olan aldığın şeyler var mı?
Bir açıdan evet. Hani benim de esasında odaklı çalışmama katkısı oldu. Hani çünkü insanoğluyuz. Sonuçta herkes çevresindeki insanlardan etkileniyor. Bu birincisi benim de daha odaklı çalışmam konusunda etkili oldu. İkincisi ise sevdiğim çalışma ortamını biraz daha kurma fırsatım oluştu. Nedir bu? Ben de zaten eskiden Alman diye dalga geçerlerdi. Niye? Çünkü hani dokümentasyonu çok seviyordum yani. Yani bir şeylerin illa yazılı olmasını falan böyle destekliyordum. Bu mindset içerisinde de esasında insanlar buna değer veriyor. Çünkü sözlü bir şeyin uçacağını herkes hemfikir. Bu da benim için bir artı oldu yani. Çünkü bunu uygulayabileceğim bir alandayım şu anda.
Anladım. Peki yani konusu açılmışken bu dokümantasyona da biraz girmek istiyorum. Dokümantasyon hakikaten bence hani herkesin hemfikir olduğu bir şey. Dokümantasyon olmalı. Dokümantasyon önemli bir şey. Bunu bence karşı çıkan çok fazla yoktur diye düşünüyorum ama diğer taraftan da uygulayan çok fazla firma yok bence. Belki nasıl uygulanacağını bilmediği için, belki o titizliği devam ettirmediği için bilmiyorum. Ya burada senin gördüğün best practice'ler neler? Hani bu dokümantasyon mesela nereye kadar dokümantasyondan bahsediyoruz? Yani en küçük değişikliğin bile yazılması nedir yani? Toplantı notlarında mı yazılması nedir bu dokümantasyon dediğim şey?
Şöyle anlatayım. Esasında hani günlük hayatımızdaki yaptığımız aktivitelere böyle bir bakarsak, hani sen de ürün yönetiminin içerisindesin. O zaman sana bir soru sorayım. Sen bir ürün fikrini veya en basitinden bir grooming üzerinde yaptığın bir kararı kaç farklı kişiye farklı zamanlarda anlatma gereği duydun?
Fikrin detaylarını mı?
Fikrin detayı veya genel olarak sadece statement yani bu özetini bile kaç kere anlatma gereği duydun birden fazla insana farklı zamanlarda?
Anlatıyorumdur.
Değil mi? Yani ama bu esasında ve büyük ihtimal bir kısmında toplantılarda oluyor yani. Sırf bunu senden duymak için, öğrenmek için toplantılar ayarlanıyor.
Doğru.
Benim demek istediğim de bu. Hani vakit kaybı. Niye vakit kaybı? Çünkü ben bir fikrim var. Bu fikri yazıyorum veya bir sonuç var elimde. Bu sonucu bir yere yazıyorum. Ve sen bana mesela gelip sorduğun zaman Serkan atıyorum bu podcast'le ilgili karar ne oldu? Ha dur bunun doküman şeyi var biz notunu aldık buradan okuyabilirsin. Bu ne demek? Evet buradan istediğin zaman okuyabilirsin. Hani senkronize bir şey yapmamıza gerek yok. Asenkron bir şekilde iletişimimizi götürebiliriz. Ve senin herhangi bir fikrin varsa uygun olduğun zaman o dokümentasyon üzerinden bana yorumlarını iletebilirsin. Şimdi bunu niye anlattım? Çünkü genelde doküman yapmak isteyip ya da istemeyen insanların ilk aklına gelen soru işareti veya bilmem her neyse vakit kaybı. Evet. Ben bunu yazmakla vakit kaybediyorum. Hı-hı. Ama esasında günün sonunda sen onu yazarak ileriki zamanlarda kaybedeceğin vakti önlüyorsun. Ve daha efektif bir şekilde insanlarla iletişime geçebiliyorsun. Hı-hı. Hani bu sadece fikir yazmak da değil. Mesela son senelerde uyguladığım bir metot var. Esasında birleştirdiğim Amazon'un Silent Meeting diye bir konsepti var. Nedir bu? Mesela bir toplantıya davet ediyorum seni. Diyorum ki işte 2021 podcast şeylerine, fikirleri üzerine bir toplantı yapacağız. Okey. Bu toplantıya gelmeden önce o fikirler bir dokümanın içerisinde toplanıyor. Toplantının işte fikrin sahibi ya da sahipleri kimse. Toplantıya girdiği zaman toplantıdaki herkes süre toplantının dokümanın uzunluğuna göre değişir. Onunla yarım 30 dakika arasında sessiz bir şekilde herkes dokümanı okur. Ve doküman üzerinden yorumları yapıyor. Bu neyi önlüyor? Toplantının içerisindeki çok, nasıl diyeyim, sürekli öne çıkan sivri insanları diğer introvert, yani çok böyle sesini çıkarmayı sevmeyen insanların yorumlarını kesmesini önler. Bu bir. İkincisi, toplantı sahibinin sürekli bir şeyleri anlattığı zaman insanlar o bilginin belli bir kısmını sadece alabilir. Bunu engeller. Bu da iki. Toplantıya katılamayan insanlar da o konu hakkında bir fikri olur. Bu da 3. Hani bu esasında silent meeting konsepti bu. Ben bunu mesela en basit şeylerde bile uygulamaya başladım son senelerde. Nedir bu? Grooming. Hani mesela grooming session'ları nasıl geçer mühendis yazılım ekibiyle? Product owner, product manager işte getirir belli bir Jira üzerinden ya da herhangi bir board üzerinden ticket'ları gösterir. Ve insanlar bunun üzerine konuşur. Okey, grooming session budur. Ama hani senin de başına gelmiştir. Planning'de veya daha sonrasında hep şu tür konuşmalar geçer. Ya biz bunu grooming'de konuşmuş muyduk? Veya bunu nasıl atladık? Veya biri diyor ki ben bunu demiştim. O da diyor ki hayır dememiştim. Evet, bu tür şeyler hep oluyor. Hani senin de başına gelmiştir mutlaka. Hı hı. Ama bu silent meeting'e grooming şeyini uygulayıp bir dokümantasyon, bir basic bir Google Docs üzerinde tutmak, insanlar ona yorum yazmaları bile esasında senin için bir şey yani. Hani orası bir knowledge base'e dönüşüyor. Ve herhangi bir karar ya bir concern falan unutulmuyor. Hı hı. Bu basit bir örnek esasında. Bu büyük organizasyonlarda büyük bir artı tabii.
Bu bakış açısını insanlara ikna etmekte zorlanıyor musun?
Burada hayır. Yani en büyük esasında nasıl diyeyim? Ya bu konuda bu fikre en fazla karşı çıkanlar genelde mühendisler oluyor. Yazılım ekibi oluyor. Çünkü hani dokümantasyon üzerine bir şeyler yazmak en fazla onlar için herhalde bir vakit kaybı gibi oluyor. Ama günün sonunda o ne kadar efektif olduğunu gördükleri zaman onlar da bu çalışmaya katkıda bulunuyorlar. Hatta şimdi Zalando'da da bu çok fazla kullanılıyor ve buradaki arkadaşlarla, mühendislik arkadaşlarla veya research engine'lerle konuştuğum zaman esasında bayağı sevdiklerini de söylüyorlar bu fikri. Çünkü hiçbir şey havada kalmıyor. Bunu Türkiye'de yapabilir miydim? Çok emin değilim. Daha fazla uğraştırırdı beni. Hı-hı. Ama şimdiki düşüncemle kesinlikle arkasında durur ve devamını getirmeye çalışırdı.
Anladım. Peki baştan bu şeye başlamak isteyen bir ekibe önerin ne olur? Yani düşün ki aslında şey önemli değil, boyutu önemli değil. 100 kişilik şirket de olabilir, 20 kişilik şirket de olabilir, 3 kişilik şirket de olabilir. Hı-hı. Ve diyor ki ya biz artık bundan sonra Serkan'ın dediği gibi her şeyi dokümante edeceğiz. Ama bir yerden başlamamız lazım. Sonuçta sıfırdan A'dan Z'ye bütün şeyleri yazamayız. Nasıl başlayalım?
İki türlü başlanılabilir. Hani birincisi az önce bahsettiğim gibi bir Scrum ekibinin kendi içerisinde kendine uygun bir şekilde süreçleri oturtabilir. Nedir? Bu işte retroyu yazılı bir şekilde tutmak veya groomingleri yazılı bir şekilde tutmak. Bu güzel bir başlangıçtır esasında. Veya bir grooming üzerine bir technical design olacaksa bunun mutlaka bir başlanması gerekiyor. Yani bir toplantı içerisinde, toplantı odasına insanları oraya yığıp Evet, bir iki saat boyunca technical design yapalım yerine bir kişi bir technical design dokümanı başlatıp onun üzerine bir yine asenkron bir şekilde insanlar bunun üzerine kendi katkılarını da bulunabilirler. Ama esas önerebileceğim şey biraz daha product management tarafındaki veya bu işin yönetim tarafındaki olan insanlar olur. Yani seninle de daha öncesinde konuştuğumuz şey vardı. Yani benim sevdiğim metotlardan birisi yine Amazon kökenli bir şey. Hı-hı. Working backwards dedikleri bir sistem var. Nedir bu working backwards? Working backwards'u biraz esasında reverse engineering gibi düşünebilirsin. Aynen. Reverse engineering ne yapar? Çinlilerin yaptığı şeydi yani uzun bir zaman boyunca. Alır eline işte Apple'ın yaptığı telefonu alır eline bakar. Evet, Apple'ın telefonu güzel, şu özellikleri var. Kullanıcılar bu özellikleri sevdiği için bu telefonu alıyor ve kullanıcılar da böyle bir deneyim yaratıyor diyor. Diyor ki işte Apple Samsung'dan daha iyi çünkü bu deneyimleri sunuyor. Ve bunun üzerine iki ürünü de kıyaslayıp reverse engineering yapıyor ve kullanıcının ne yapması gerektiğini, nasıl bir sonuca ulaşması gerektiğini bildiği için ürününü ona göre dizayn ediyor. Working backwards da budur esasında. Hani çünkü şöyle düşünelim. Genel olarak çoğu ürün yönetimi alanında kullanıcıyı düşünmeden, yani kullanıcının son kazanımını düşünmeden ürün fikirleri ya da proje fikirleri sunuyoruz. Mesela bu teknik bir proje fikri de olabilir. Mesela diyoruz ki Kubernetes'i işte upgrade etmemiz lazım. Bunu yaparsak cost'umuz düşecek. Fikir bu. Fikir bu şekilde çıkıyor. Hı-hı. Ama bu gerçekten doğru bir hareket mi? Yani hani tamam Kubernetes'i upgrade edeceksin. Bu bir şeydir yani task'tır ya da bir idea'dır. Ama bunun hedefi ne? Cost'u düşürmek. Okey. Ben de diyorum ki eğer senin hedefin cost'u düşürmekse cost'u düşürme üzerinden konuşalım. Diyelim ki benim cost'um çok fazla. Bu cost'u düşürmek istiyorum. Ondan sonra bu hedefe doğru gidebileceğin yönde ne tür fikirlerin olabilir? O fikirler üzerine konuşmaya başlaman lazım. Bu şey gibi yani hani dediğim gibi hani working backwards tersten esasında gidiyorsun. Ve bunun en temel başlangıcı da şöyle oluyor. Bir product manager'dan şunu istiyorsun. Sanki ürünün bugün çıkmış gibi veya ileriki bir zamandan yazıyorsun. Back to the future kıvamında. Diyorsun ki press release yazacaksın. Ürünün kullanıcılara açıldı ve bu kullanıcıyı sanki böyle bir şeyde marketing edasıyla bu press release'ini yazmanı, basın bültenini yazmanı istiyoruz. Evet, basın bültenlerine baktığın zaman esasında hiçbir zaman, yani çoğu zaman doğru olanlarda hiçbir zaman hangi özelliklerin içerisinde olduğunu yazmazsın. Çünkü basın bülteni kullanıcıya ya da iş alanına ne kattığının değerlerini yazar. Öyle değil mi? Bu press release de bu şekilde esasında. Bu press release'i yazmaya başlamak da bence güzel bir başlangıç olabilir.
Şimdi hani, burada sadece değer önergesini yazıyorsun evet. Ama ürünün ne yaptığını yazmıyor musun?
İşte ürünün ne yaptığını hep beraber yazmaya başlıyorsun esasında. Hani bu yine bir tek kişinin katkısından biraz daha grup, collaborative şeye doğru gidiyorsun. Hı-hı. Ya esasında şöyle bir şey var. Kademe kademe gidiyorsun. Hani bunun 4 kademesi var. Nedir bu? Birinci kademesi işte bir press release'ini yazıyorsun. Bu press release bir sayfa da olabilir, bir iki sayfa, birkaç sayfa da olabilir bu arada. Bu press release'in içerisinde kullanıcıya nasıl bir değer sunduğun ya da işte bir kullanıcıya nasıl bir gain ya da nasıl bir pain'ini çözdüğünle alakalı. Bunları yaptığın zaman ve insanlar bu press release'i okuyup böyle üzerine düşündüğün zaman ikinci section ortaya çıkıyor. Nedir bu ikinci section? Okey, bu feature güzel ama diye başlayan her şeyi tekrar cevaplamaya başlıyorsun. O zaman da ikinci section frequently asked questions yani en fazla böyle hani bu fikirle, bu hedefle alakalı soruları soruyorsun. Mesela diyorsun ki kullanıcılar bundan gerçekten ne kadarlık bir kazanım elde edecek mesela şu an tane sallıyorum.
Bu tür soruları... O zaman senin bilmediğin alanları çıkarıyor aslında ortaya.
Aynen. Çünkü dediğim gibi hani bu bir kişinin yani bir product manager'ın, bir head of product'ın veya bir management'tan birisinin tek başına çıkartabileceği bir şey değil. Şimdi press release'in
peki,
var. Evet,
buyurun. Bunu her feature'da mı yapıyorsun? Yani atıyorum tabii çok ekstreme çekeceğim sadece point'u netleştirmek adına. Hı-hı. Atıyorum, sallıyorum şu anda işte bu butonun rengi değişecek. Hı-hı. Burada da press release yazıyor musun?
Press release'in yani kadar yazmana gerek yok. Ama hani şimdi bu fikrin ikinci kısmına geleceğim ama hani soruna cevap vermek için bunun için yazmana gerek yok bir press release kıvamında. Ama yine de bir statement'ı yazmanı bekliyorum. Bekliyoruz yani. Niye? Çünkü hani sen nasıl bir problemi gördün? Bu problemi çözmekteki amacın ne? Bunu niye yapıyorsun? Ne kadarlık bir kullanıcıdan bahsediyoruz? Bu kullanıcıların ne kadarında bu sorun var? Bu soruların cevabının verilmesi gerekiyor.
Peki ya devam etmeniz için vereceğim de aklıma başka sorular geliyor. Press release formatında aslında bir product spec yazmıyor musun? Yani bir PRD product spec ne dersin? Yani aslında biraz ona doğru da gitmiyor mu yavaş yavaş?
Ya esasında şöyle diyeyim. Evet, dediğin doğru. Presinizin içerisinde önerilerle gelmen beklenir. Yani bu, yani dediğim gibi hani baştan sona değil de sondan başa gidiyorsun. Evet, esasında süreci ters çeviriyorsun. Ama insanlara ilk sondaki şeyi verdiğin zaman insanların sana yardımcı olmasını sağlıyorsun. Mesela diyeceksin ki butonun rengini değiştirmek istiyorum. Okey, ben de sana oturup soracağım yani butonun rengini niye değiştirmek istiyorsun? Ve buton rengini değiştirince kullanıcıya yani ya da iş modelini ne kazandıracaksın? Diyeceksin ki işte buton görünür işte değil, insanlar bu aşamayı atlıyor. Ben de diyeceğim ki sana o zaman işte hedefin üzerine konuşalım yani. Hani senin hedefin butonun rengini değiştirmek değil, senin hedefin buradaki düşük konverjonu yükseltmek. Yani o zaman da şey fikirleri geliyor işte yani butonun rengini değiştirmek tek çözüm. Yani alternatif çözümler neler? Bunları düşünmek gerekiyor.
Anladım. Sen ikinci kısmı diyordun, ben araya girdim, kusura bakma.
İkinci kısım esasında şimdi birleştirdim aynı cevabını. Hani dediğim gibi hani biraz böyle gidiyor. Ama press release'de senin dediğin gibi evet içerisinde şeyi de bekleriz. Dediğin evet.
Ürünün biraz daha ne olacağına dair.
Ne olacağı konusunda şeyler, proposal'ları beklenir. Hı-hı. Veya bir scope dokümanıyla beraber onlar belirlenir. Şimdi okey, çok güzel bir press release section'ı var dokümanımın içerisinde. Hı-hı. Frequently Asked Question kısmı var. Gerekirse içerisinde herhangi böyle eklemen gereken referanslar falan varsa hani örnekler falan onu eklersin. Ve bu discovery aşaması bittiği zaman da evet hani technical design development tarafına doğru yol almaya başlarsın.
Ya şöyle aslında yani press release bence güzel çünkü insanların gerçekten hani outcome'a yönelmesini de sağlayan bir format. Yani gerçekten biz nasıl satacağız bu ürünü, özelliği vesaire. Diğer taraftan sadece hani press release olmasa, sadece aslında detaylıca yaz desen bile problemi ve çözümü ve niye bunu yaptığını ve nasıl ölçeceğini vesaire. O bile zaten benim gördüğüm çok faydası oluyor. Yani gerçekten yazmak kadar belki de az değer verilen, yani bir sanat değil, sanat yok yani. Çünkü şeyi yazarken, sen problemin ne olduğunu yazarken zaten nereleri bilmediğini ve gerçekten anlamadığını o kadar net görüyorsun ki. Yani onu yazamadığın zaman zaten ha ben burayı çok iyi anlamamışım diyorsun veya burada cevaplanması gereken sorular var diyorsun. Ya bu şeyde onu sağlıyor yani bu press release'de.
Evet yani çünkü şöyle bir gerçek var yani çoğumuzun hafızamız, beynimiz esasında flash disk gibi çalışıyor. Yani hani bazı şeyleri çok hızlı bir şekilde unutma eğilimimiz var. O yüzden hani bir şey yazdığın zaman ama orada unutamazsın yani çünkü yazılmış ve insanların üzerine katkıda bulunmuş. Hani buna en güzel şeylerden biri çok hoşuma gidiyor. Bu Water Diviner filmi vardı. Russell Crowe'un, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'la beraber izlediğimi bilmiyorum.
İzledim de hiç hatırlamıyorum ya.
Oradaki bir sahnesi çok güzeldi. Russell Crowe üç oğlundan bir tanesini bulmaya çalışıyor ve bir yerden sonra işte takibini yapmaya çalışıyorlar. Demin vardı sanırım işte Osmanlı kayıtlarına bakıyor. Oğlunun hangi şehirden şehre aktarıldığını, hangi kamplara gittiğini aktarıyor. Yani Afyon'dan sonra kayıt yok. Yani ne olduğu bilinmiyor. Russell Crowe da diyor hani bunun daha fazla şeyi var mı? Hani diğer kayıtlara nereden ulaşabilirim diyor. Yani Cem Yılmaz da şey diyor yani biz Osmanlıyız diyor. Bize Alman gibi dokümentasyon yapmamızı bekleme diyor. Hani bu mindset bu. Hani filmin içerisinde de bunu yansıtabiliyoruz esasında. Ama dediğim gibi esasında o kayıt tutulmuş olsa belki o adam bütün film boyunca, bütün şey boyunca hani oğlunun peşinde böyle koşturmayacaktı şehirlerde belki de. Yani evet. İşin şakası bir yana ama gerçekten dokümantasyon çok önemli bence.
Peki abi biraz daha şey yani cevabı belki zor bir soru sorayım yani zor anlamında değil de yani çok net olmayan anlamında. Şimdi sistemizasyon diyeyim bu hani hem dokümantasyon hem de biraz daha verimlilik odaklı diyelim çalışma var bir kenarda. Diğer tarafta da işte atiklik diye adlandırdığımız daha esnek ve gerçekten hani hızlı davranmaya hazır bir yapı var. Ya şimdi ideal dünyada büyük bir ihtimal bunun en iyi yanlarını alıp bir düzen kurmamız gerekiyor. Ama yani bu yapılabilir bir şey mi? Nasıl yapılır? Şimdi atiklik de doğru zamanda hakikaten kullanılması gereken bir şey. Çünkü pazarda bir fırsat görürsün ve üzerine atlaman gerekir. Orada hızlı davranman gerekir. Ama diğer taraftan da o makinenin özellikle şirkette büyüdükten sonra, belli bir aşamaya geçtikten sonra o makine halinde çalışıyor olması lazım. Yani bireysel eforun dışında makinenin işlemesi gerekiyor. Şimdi o ikisini nasıl dengelememiz gerekiyor?
Ya bu esasında nasıl anlatayım? Yani bulunduğumuz şirketin durumuna göre çok değişken bir şey. Dediğin gibi hani belli durumlarda gerçekten çok atik olmamız lazım. Özellikle bir startupsan böyle effectiveness üzerine çok aşırı düşünmekten ziyade gerçekten bir şeyleri yapman gerekiyor. Ama belli aşamaları geçtikten sonra ve düzeni oturtman gerekiyor. Çünkü şirketin büyüdüğü zaman veya böyle yaşı ilerlediği zaman bir yerden sonra o atiklikle sürekli koşamazsın. Yani bu sprint yapamazsın. Yani maratonun temposu ayrıdır, sprintin temposu ayrıdır. Evet, ilk başlangıç için kendini göstermek için hızlı koşarsın, bir kulvara girmeye çalışırsın, okey. Ama günün sonunda hani finansal olarak da ya da şirketin başarısı için de daha düzenli bir şekilde efektif bir şekilde gitmen gerekiyor. Yani bunun bir örneğini birkaç sene önce birisi söylemişti. Hatırlamıyorum kim söylediğini ama hepimiz şey jenerasyonunu biliriz yani. Bu Messi ve Ronaldo'nun gençlik zamanlarını da biliriz. Şimdiki zamanlarını da. Gençlik zamanlarında nasıldı bunlar? Her yere koşarlardı. Sürekli bir şeyler denerlerdi. Hani topu kaybettim mi, kaybetmedim mi, ne kadar çok gol atacağım dertlerinde değil, kendilerini gösterme çabalarındaydılar. Ben yetenekliyim, bak ben bunları yapabiliyorum diye. Ama bir yerden sonra başarılarını gösterdikleri zaman ve bir yer hani sürekli hani gol atmaları beklendiği zaman ve hata yapmaları istenmediği zaman daha az riskli, daha efektif oynamaya başladılar. Yani mesela bu ikisi de kanat oyuncusuyken bir anda forvete geçti. Niye? Çünkü daha az eforla maksimum sonuç çıkarmaya başladılar. Hani evet, bir Türk olarak yine konuyu futbola getirdim ama esas da budur yani şirket.
Hiç de fark etmedim ha. Bana da hiç şey olmadı yani. Hiç fark etmedim ben.
İtalyanlar falan yapıyor yani. Dediğim gibi hani işin doğası bu. Evet, ilk başta kendini göstermen
Peki.
gerekiyor. Bir başarıyı ortaya koyman gerekiyor.
Peki yani oradan mesela bir ekibi alsan, Türkiye'ye getirsen ve hani şimdi içerideki insanların da çok değişmediğini varsayarsan, şimdi bu sistemin işlemesi için şimdi bütün ekonomiye şey yapmayacağım konuyu ama atıyorum bütün Zalando böyle çalıştığı için mi işliyor yoksa atıyorum Zalando'nun içerisinde bir takım da böyle çalışabilir mi? Ki hani bu da aslında şeye getiriyor yani oradaki bir takımı alıp buraya getirsen burada onlar da çalışabilir mi o şekilde?
Yani az önce dediğim gibi esasında hani bu evet hani çok fazla faktör var. Evet hani Zalando belki de hani Avrupa'nın en büyük şirketlerinden birisi. Okey. Niye? Çünkü alım gücü yüksek bir alanda çalışıyor. İnanılmaz büyüdü. Yani Zalando'yu Türkiye'ye getirsen trend yok işte hani esasında. Bence yine aynı mindset'te çalışılabilir. Yine o şeyle çalışılabilir. Çünkü hani eğer o konsepte, o büyüklükte, o scale'de düşünüyorsak evet çalışabilir. Ama yine belli alanlarda daha atik şeyler yapmak gerekebilir. Ama dediğim gibi yani bak şu anda çok böyle ucu açık cevaplar veriyorum. Çünkü az önce anlattığım şeye göre çok değişiyor yani. Şirketin kültürüne, şirketin yapısına ve senin de dediğin gibi hani ülkenin bulunduğu ekonomik duruma göre çok değişiyor. Mesela hani şu anda bu yani ben diyorum yani Zalando'da evet çok oturmuş bir yapısı var. Son birkaç senede özellikle iyice kurumsal yapıya doğru geçti. Yani kurumsal yapı değil de o startup atikliğinden biraz daha şeye geçirdiler şirketi. Ama bu korona çıktı. Yani şirket bir anda mindsetini değiştirdi. Bir ay, 1,5 ay boyunca. Niye? Çünkü bambaşka şeyler yapmamız gerekiyordu. Hiç beklenmeyen demandlar ortaya çıktı. Face mask işte yüz maskeleri falan satılıyor. Hani yüz maskesi diye arıyorsun böyle beauty kremler falan çıkıyor normalde çünkü yani. Evet, bu durumlarda atik moda geçiyorsun. Ama herkes şunu biliyor ki bu atik mod kısa süreli. Bir ay, 2 ay. Okey. Yani çünkü bunu yapmam gerekiyor. Yapman gereken anda sprintini basacaksın. Ama sprint dediğim gibi yani uzun soluklu bir şekilde yapılabilecek bir şey değil bence. Ben çok şirket ve ürün ekibi gördüm. Sürekli sprint olarak koşmaya çalıştıkları için ya ekip dağılıyor, burnout oluyor ya da şirket çok yani kötü ürünlerde devam etmek zorunda kalıyor.
Anladım. Senle bir konuşurken bir de asenkron ürün yönetimi, asynchronous product management konseptinden bahsetmiştin. Onu da biraz konuşmak isterim. Biraz anlatabilir misin ne olduğunu?
Esasında dediğim gibi asynchronous product management biraz hani yine şeye gelecek. Hani dokümantasyon sevmeyen insanlar benden nefret edecek şu anda ama esasında hani asynchronous product management dediğim şey yine dokümantasyonla yapılan bir şey. Hani verdiğim örnekler de o yöndeydi. Nedir bu? Çok güzel bir konsept var. Bir e-mail ile yapabileceğin bir şey için toplantı atma. Konsepti bu. Veya bir dokümantasyonla çözebileceğin bir şey için bir toplantı ayarlama. Nedir? Bu her şeyi değil ama yapabileceğin her şeyi, yapabileceğin kısmı var orada. Asenkron bir şekilde yapmaya çalış. Daha efektif, daha hani interaktif bir şekilde götürmeye çalış. Mesela çok basit bir örnek. Product Manager'sın. Grooming yapman gerekiyor. Okey. Ama vaktin yok. Öyle ya da böyle. Hani olabilir. Bir dokümanın içerisinde ticket'ları yazarsın. Bu ticket'larla ilgili söylemek istediğin şeyleri yazarsın. Ne denir ona? Kendi statement'larını yani ticket'in içerisinde yazmaya şeyleri bahsetmek istersin. Günün sonunda başarmak istediğin veya ulaşmak istediğin sonucu yazarsın. Ve ekibinden bu dokümanı inceleyip kendi yorumlarını yazmasını istersin. Bu asenkrondur. Hani günün sonunda ne yazılım ekibini bir toplantı odasına doldurmuş oluyorsun ne de bir grooming'i ertelemek zorunda kalıyorsun sırf hani sen vakit yaratamadığın için. Yani çok basit bir örnek. Veya mesela prioritization üzerine çalışacaksın ve hani mesela Insider'da var. Insider'ın hani bilirsin 6 tane co-founder'ı var yani. Hani bu roadmap prioritization zamanı her birini bir odaya doluşturmak inanılmaz şey yani inanılmaz zor bir şey. Bunun için nasıl yapıyorduk? Roadmap prioritization için evet bir güzel bir dokümantasyon hazırlıyorsun ve bu dokümantasyonu nasıl kullanabileceklerini anlatan ufak bilgiler eleştiriyorsun içerisine ve belli bir deadline'le beraber bu insanlara diyorsun ki lütfen bu fikirleri evde eklet. Günün sonunda ben şu tarihte bunu senden geri alacağım ve prioritization üzerine konuşabileceğiz. Bu ne demek? Benim bu işi belki birebir de belki yine grup küçük gruplara ya da büyük toplantı halinde 5 toplantıda yapabileceğim şeyi 1 veya 2 toplantıda hallediyorum. Geri kalan tamamen şeyde yani hani insanların vaktini yine bir toplantıda çalmıyorum. Ben kendi vaktimi yine efektif bir şekilde kullanıyorum. Yani asenkrondan kastım bu. Son 5 senedir falan çok büyük artısını gördüm. Yani bunu nasıl öğrendim onu da kısaca anlatayım. Nasıl yapmam gerektiğini şeyde. Yandex'te çalışırken bizim yazılım mühendisliklerimizin hepsi neredeyse Rusya'da, belli bir kısmı Ukrayna'daydı ve benim vaktimin çoğu orada geçiyordu. Ve sürekli bizim yani bir job description'ım evet product manager şeklindeydi ama günün sonunda product definition manager tarzında çalışıyorduk. Ne demek? Bu hani Türkiye'de ne yapılması gerektiğini brief bir şekilde veren insanlardık. Ve bunu farklı farklı departmanlara anlatmak yani şey gibiydi yani. Ölüm gibi bir şeydi. Yani bunu nasıl çözebiliriz diye düşündüğümüz zaman da tamam dedik yani bu işi dokümante edeceğiz ve bu insanlara bu bilgileri vereceğiz. Eğer iletişimi gerçekten zor olan insanlarla sadece toplantı olarak çözeceğiz. İşin temeli bu.
Sen şey anlatırken zaten hani ben kafamda bu asenkron PM'i iki şey olarak bölüyorum. Yani zaten bir dokümantasyonu zorlayarak iletişimi hem sıklaştırıyorsun. Çünkü evet. Sen mesela uyurken de ben seninle orada iletişim kurabilirim aslında o dokümantasyona comment yazarak veya bir yorumda bulunarak. İkincisi de aslında dokümant şeyi konuyu parçalara da böyle biliyorsun böylelikle. Çünkü mesela evet. Bir toplantıda sözlü olarak konuştuğunda genellikle büyük ihtimal aklında sadece o ana fikir kalır. Evet. Ama sen burada bütün detaylı olarak ben okuduğum zaman senin yazdığın şeyi ana fikre de yorumda bulunabilirim. Alt detaylarına da yorumda bulunabilirim. O zaman aslında detaylandırmış da oluyorum iletişimi. Hem evet, sıklaştırdım evet. Hem de derinleştirdim belki de.
Aynen kesinlikle. Ya burada dokümantasyon diyoruz ama hani insanların gözünde şey ortaya çıkmasın. Bu 80-90'lardaki bu IBM, Microsoft'taki böyle sayfalarca olan bu print alınmış dokümantasyon gibi değil yani. Benim evet. Yazdığım dokümanlar bazıları gerçekten çok uzun olabiliyor ama genel olarak 2-3 sayfalık dokümanlar. Yani maksimum ortalamaya da. Ve bu hani senin de dediğin gibi mesela bir toplantıda sen bir fikrini anlatıyorsun ve İkimiz de çok iyi biliyoruz ki sen esasında anlatman gereken şeylerin %100'ünü anlatamıyorsun. Çok ufak detaylar bile olsa veya çok önemli bir detayı bile kaçırabiliyorsun. Ama senin de dediğin gibi dokümanın içerisinde her şeyi yazdığı için evet bak Serkan bunu demiş. Dokümanın içerisinde görüp diyeceksin ki ya bak ben bundan emin değilim notunu düşebilirsin. Hı-hı. Bunu asenkron değil de senkron bir şekilde toplantıda yüz yüze konuştuğunu düşünsen tamam ben şey zannedeceğim tamam yani el sıkıştık bu konuda ürün çıktı. Sen diyeceksin ki bu nereden çıktı? Diyeceğim ki konuştuk. Sen diyeceksin konuşmadık. Tarzı burada.
Evet. Herkes iyi niyetli ama tamamen iletişim türünden ötürü bayağı bir kayıp oluyor o şekilde.
Evet. Aynen. Çünkü hani bu konuda çok dilim yandıysa zamanında artık şey yapardım yani. Hani bu ürün kararı eğer bir şekilde sign off olacaksa mutlaka bir yere yazarım. Lütfen sign off ver. Agreement'ımız bu. Yani ondan sonra bu böyle denmedi. Bu şekilde anlaşılmadı. Bir şeyler ortaya çıkmasın.
Bu arada ya zaten hani hem maksimum 2-3 sayfa dedin. Onun dışında da zaten iletişimin çoğu bu 2-3 sayfa ile olmuyor. Aynen. O yorumlarla oluyor. Veya işte soruları yazılı olarak ortak bir kaynakta yaparak oluyor. Zaten aynen, asıl iletişim belki orada günün sonunda. Yani o geçmişe doğru gidebilmek. Bu arada bence herkesin remote çalıştığı bu dönemlerde zannedersem çok daha fazla insan dokümantasyonun hem ihtiyacını hem de faydasını görmüştür diye düşünüyorum.
Kesinlikle yani evet. Yani normalde bizde de çok fazla dokümantasyon, çok fazla değil mi? Aslında çok negatif bir terim oluyor ama hani bizde de dokümantasyon önem verilen bir kavram. Özellikle bu korona döneminde hani biz 3. aydayız artık hani Türkiye'den de önce girdiğimiz için dokümantasyon daha da önem kazandı. Hani çünkü hani fiziksel toplantılar yok ve video kollarda odak çok hızlı kaybolabiliyor. O yüzden bu çok önem kazandı bence.
Serkan, çok teşekkürler. Bayağı güzel dolu konuştuk. Güzel konulardan konuştuk. Deneyimlerini paylaştığın için çok teşekkürler. Hem farklı ülkelerden hem farklı şirketlerden hem de şeyler de konuştuk. Yöntem de konuştuk. O da çok hoşuma gitti. Tekrardan vakit ayırdığın için çok teşekkürler.
Ne demek? Ben teşekkür ederim. Yine bitirirken söyleyeceğim. Lütfen dokümantasyondan ve ben bunu övdüğüm için benden nefret etmeyin ama gerçekten kullanmaya başlayın yani.
Yok, bence gayet güzel anlattın. Hiç nefret edeceklerini zannetmiyorum. Buna bu kadar zaman ayırıyorsak demek ki bir bence şeyi vardır. Faydası vardır zaten.
Evet,
tekrar teşekkürler abi. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.